Ayrım 12.
Bu yüzden bir ara dönem, hatta bir sarsıntı dönemi gibi görünen 18. yüzyıl, aynı zamanda bir olgunluk dönemi olmuştur. 19. yüzyılın verimli düşünce ve sanat dünyası elbette 18. yüzyılın güçlü arayışları üzerine kurulmuştur. Gerçekten 19. yüzyıl düşüncenin ve sanatın gelişimi açısından tam bir verimlilikler, tam bir çeşitlilikler yüzyılı oldu. Bir yüzyıl önce başlayan gelişimler bu yüzyılda doruğa tırmandı. 19. yüzyıl böylece büyük bilimsel atılımlarla birlikte sanatta duyguculuktan geçerek gerçekçiliğin verimli arayışlarına ulaştı. 18. yüzyıl Avrupa için bir siyaset yüzyılıdır, bir siyasallaşma yüzyılıdır. Klasik değerler yüzyılının ardından gelen zamanlar henüz dünyanın merkezi olma özelliğini sürdüren Avrupa'ya düşünce alanında da sanat alanında da tam tamına bir siyaset tutkusu getirmişti. 18. yüzyılın Fransız kültür yaşamı felsefe ile edebiyatın birbirine yaklaştığı bir ortam oldu. İngiltere ve Almanya'da da değişik biçimlerde benzer durumlar yaşandı. Bu ortamda gerçek anlamda felsefeden de, gerçek anlamda edebiyattan da uzaklaşıldı, orta bir yerde buluşuldu. Bir bakıma felsefe edebiyatlaştı, edebiyatta her zaman olumlu olmayan bir anlamda felsefeleşti. Voltaire'de, Jean-Jacques Rousseau'da, öbürleri de hem filozof hem edebiyatçıydılar, daha doğrusu filozof edebiyatçıydılar. Yaşamın iyice karmaşıklaştığı bir dönemde toplumsal sorunlara köklü çözümler getirmeye çalışan, yeni dönüşümler karşısında yeni anlayışlar geliştirmeye yönelen bu insanların güçlü sanatsal biçimler yaratmaktan çok toplumsal dönüşümlere katkıda bulunmuş olduğunu söyleyebiliriz. Bu yüzden 17. yüzyılın sonlarında klasik değerlerin dağılması üzerine edebiyat alanında görünmeye başlamış kişilikler şu ya da bu biçimde kendi bakış açılarıyla toplumsal yaşam biçimleri arasında var olan dengelerin ve uyuşmazlıkların irdeleyicileri oldular. Lesage'ın 1668-1747, Marivaux'un 1688-1763, Prévost'un 1697-1763 romanları, Voltaire'in 1694-1778, Candide, Diderot'un 1713-1784, Le Neveu de Rameau, Rameau'nun yeğeni, Jean-Jacques Rousseau'nun 1712-1778, La Nouvelle Héroïse, Yeni Héroïse, bugün edebiyat izleyicisinden çok düşünce ve edebiyat tarihçilerini ilgilendirse de bir dönemin aynası olmak bakımından son derece önemlidir. Lesage, Marivaux, Prévost. Evet, bu yazarlar edebiyat açısından klasikleşecek güçte yapıtlar ortaya koymuş olsalar da, olmasalar da, bir dönemin düşünce ve sanat değerlerinin sorumluluğunu taşırken birer insan araştırmacısı oldular. 18. yüzyılda komedi, trajediye baskın çıkmaya başladığında, Lesage'ın Turkares'i, birbirini kovalayan savaşlar ve gittikçe bozulan iktisadi yaşam düzeni yüzünden gülemez olmuş insanları zorla da olsa güldürmeye çalıştı. Lesage'ın tiyatrosu ne olursa olsun, klasikliğin inceliğinden sonra pek sevimli görünmeyen kaba saba bir gerçekçiliği getiriyordu. Lesage'ın ve benzerlerinin gerçekçiliği gerçek anlamda gerçekçilik olmaktan çok klasikliğin güzel öğesini elden kaçırmasıyla ortaya çıkmış bir tür doğalcılıktı. Alain René Lesage ömrünü Paris'te geçirmiş bu taşralı, kültür çevrelerinin dışında basit ama dalgalı bir yaşam sürdü, bir filozof ve bir edebiyatçı olmaktan çok bir ahlak önericisi oldu. Lesage Türkare'de para babalarına yükleniyordu. Konuyu anımsayalım. Bildiği gibi yaşamayı ilke edinmiş olan barones, zengin Turkare'nin gönlünü çeler ve paralarını çeker, paralar genç bir şövalyenin cebine akar. Lesage bu ahlakçı tutumu içinde bir toplum eleştiricisi olarak görünür. Lesage kimseden yardım almaksızın yazılarıyla geçinmeye çalışırken, para kazanmak adına sanatından nice ödün verdi, yazdıkça yazdı. Onca yazdıkları içinde yalnızca ikisi belirgin bir biçimde La Bruyere'nin etkilerini taşıyan Le Diable Boiteux ile Topal Şeytan 1707, tam anlamında bir serüven romanı olan Gil Blas 1715-1735 az çok önemli sayılır. Lesage'ın romanları iç içe geçmiş şaşırtıcı olaylarla örülmüştür. Yazar bu olayların arasından insani bir derinliğe ulaşmaz, ruhsal yapıları enine boyuna ayrıştırmaya yönelmez, insanları dış görünüşleriyle ele alır. Buna karşılık Marivaux'un romanları ruhsal derinlikten yoksun değildir. Yaşamıyla ilgili çok şey bilinmemekle birlikte duygulu, sinirli, kendini beğenmiş bir kişi olarak bilinen Marivaux, romanlarından çok komedileriyle tanınmış, verimli bir düş gücüyle ortaya koyduğu oyunlarında daha çok aşk ilişkilerini, aşkın fiziksel ve ruhsal özelliklerini yansıtmıştır. Marivaux'un komedilerinde aşk temelde ne gizemlidir ne düşünseldir, yalnızca doğaldır. Lanson, Tufro. Marivaux'un bitmemiş iki romanı vardır. Bunlardan biri La Vie de Marianne, Marianne'in Yaşamı 1731-1741, öbürü Le Paysan Parvenu, Zıpçıktı Köylü 1735-1736. Bu iki romanda iç döküş özellikleri taşıyan, buna göre belli bir duygusal derinliği olan romanlardır. Prévost'un romanlarına gelince onlar gerçek bir sürüvencinin ürünleridir. Keşiş, asker, gazeteci, gezgin Prévost'un romanları pek derinlikli değildi. Bununla birlikte Marivaux'un yapıtları gibi onunkiler de klasiklikten duygucular geçişte belli bir aşamayı ortaya koyar. Prévost ölçüsüz yaşayan, özensiz yazan bir romancıdır. En ünlü yapıtı Manon Lescaut uzun bir öyküdür. Asıl adı Histoire de Chevalier de Grieux et de Manon Lescaut. Şövalye de Grieux ile Manon Lescaut'un öyküsü olan bu yapıt, ateşli bir aşkın iki insanda açtığı yaraları anlatır. Siyaset romanları ve duyguculuğa geçiş. Voltaire'in ve Diderot'un romanları tam anlamında felsefi romanlardır. Sanat kaygısıyla olmaktan çok siyaset kaygısıyla yazılmışlardır. Geleneklerin tartışılması, göreneklerin irdelenmesi, yeni değerlerin tasarlanması bu yapıtlarda başlıca kaygıdır. Bu tür romanların başında elbette Montesquieu'nun Lettre Persane, İran mektupları gelir. Voltaire'in Candide, Diderot'un Le Neveu de Rameau, Suda, felsefi roman geleneğinin belirleyici örnekleridir. Bu romanların arasından geçilerek klasiklikten duyguculuğa ulaşılmıştır. Böylece evrensel gerçekçilikten bir tür bireysel gerçekçilik diyebileceğimiz duyguculuğa doğru bir geçiş yapılmıştır. 18. yüzyıl düşünürlerinin toplumsal ve siyasal sorunlara yakınlığı onların ayırıcı özelliğidir. Ancak bir çeşitlilikler ve atılımlar yüzyılı olan, sanatta da duyguculuğu ve ardından gerçekçiliği yaratmış olan 19. yüzyılda da edebiyat adamları toplumsal ve siyasal sorunların dışında kalmadılar. Bunlar arasında siyasal yaşamda etkin görevler alanlar vardı. Lamartine ve Hugo milletvekili oldular. Lamartine ayrıca 1848'de geçici hükümetin başına getirildi. Zola, Dreyfus olayında belirleyici rol oynadı. Chateaubriand bakan oldu. Ayrıca onlar yapıtlarını açık ya da örtülü biçimlerde toplumsal sorunları taşıdılar. 19. yüzyılın bir özelliği, düşünürlerinin siyasete yakın olmasıysa, bir özelliği de bilim alanında büyük atılımları gerçekleştiren büyük yıldızların parlamasıdır. Leverrier'in 1811-1877, 23 Eylül 1866'da Neptün gezegenini saptaması, Louis Pasteur'ün 1822-1895 mikrobiyoloji bilimini kurması ve kuduz aşısını bulması, Marie Curie 1867-1934 ve Pierre Curie'nin 1859-1906 radyum üzerinde çalışmaları bu dönemin büyük bilimsel olaylarından birkaçıdır. Bilimci bakış açısı o zaman sanatta genel olarak düşünceyi de bu arada felsefeyi de etkilemiştir. Auguste Comte felsefi düşünceyi hemen tümüyle bilimsel bakış açısına oturturken birçok şair bilimsel kazanımlara ilgisiz kalmayarak şiire tarihin ve kazı bilimin verilerini katmaya yönelmiştir. Ayrıca roman sanatı Balzac'la, Flaubert'le, özellikle Zola'yla tam tamına bilimsel bir temele oturtulmuş ya da oturtulmak istenmiştir. Bütün bu gelişmeler önce duygucu eğilimleri sonra gerçekçi tutumu sanata armağan etmiştir. Duyguculuk, bu arada edebiyatta duyguculuk 19. yüzyılın ürünüdür. Bununla birlikte kökleri bir önceki yüzyıla dayanır. İnsan dünya ilişkisini ussal ve evrensel çerçevede ele alan klasikliğe karşıt olarak doğadaki insanı, bireysel insanı konu edinen, duyarlılığa, duygusallığa, imge gücüne birinci planda ağırlık veren duyguculuğa geçişte birinin adını daha önce andığımız üç roman büyük ölçüde belirleyici olmuştur, öncülük etmiştir. Bunlardan biri Jean-Jacques Rousseau'nun La Nouvelle Heloise, 1761, öbürü Bernardin de Saint-Pierre'in Paul ve Virginie 1787, üçüncüsü Choderlos de Laclos'un Les Liaisons Dangereuses'dür. Tehlikeli İlişkiler 1782. Bu üç roman arasında duygucu gelişimler açısından elbette en belirleyici olan Paul ve Virginie bugün en çok ilgi göreni Tehlikeli İlişkiler'dir. Yeni Heloise. Yeni Heloise eski Heloise'a bir naziredir. Heloise Fransız filozofu Abelardus'un ya da Abelard'ın 1079-1142 sevgilisiydi. Abelardus, Piskoposluk Kurulu üyesi Fulbert'in yeğeni Heloise'a tutuldu. Onunla gizlice evlendi. Fulbert, Abelard'ı Heloise'a eğitmen seçmiş, ancak öğrenme ilişkisi kısa zamanda aşk ilişkisine dönüşmüştü. Fulbert'in intikamı korkunç oldu. Fulbert, tuttuğu serserileri Abelardus'u hadım ettirdi. Ancak bu olay aşkı sona erdirmedi, Heloise rahibe oldu ve Abelardus'la mektuplaştı. Yeni Heloise Saint-Preux ile öğrencisi Jury de Tange'ın aşkını anlatır. Jury'nin babası Etange, baronu kızının varlıksız hatta yoksul bir burjuva ile sevişmesini hoş karşılamaz. Bunun üzerine Jury sevmediği biriyle evlenmek zorunda kalır. Sevgilisinin isteği üzerine ortalıktan uzaklaşan Saint-Preux, dönüşünde onu iki çocuk annesi mutlu bir ev kadını olarak bulur. Karısının eski ilişkisini öğrenen koca, akıl almaz bir gönül genişliğiyle Saint-Preux ile kardeşçe duygular içinde yanlarında kalmaya çağırır. Saint-Preux çiftin mutluluğuyla mutlu olur ancak bu arada eski aşkı depreşir. Julie Saint-Preux'yu bir dostlarıyla evlendirmeyi düşünür. Araya daha başka olaylar da girer. Bir gün Julie çocuğunu boğulmaktan kurtarırken zatürreye yakalanır ve 3 gün içinde ölür. Julie'nin kocası Saint-Preux'e bir mektup yollar. Mektubun içinde bir mektup daha vardır. Julie ölüm döşeğinde sevgilisine şunları yazmıştır. Hayır, seni bırakmıyorum, seni bekleyeceğim. Yeryüzünde bizi birbirimizden ayıran erdem, ölümsüzlük katında ikimizi birleştirecek. Bu tatlı bekleyiş içinde seni hiç suç işlemeden her zaman sevmek ve bunu sana bir kere daha söylemek hakkını yaşamın pahasına elde etmiş olmanın mutluluğu içinde ölüyorum. Jean-Jacques Rousseau'nun son dönem ürünlerinden olan ve onun bunalımlı günlerinde kaleme olmuş olduğu Yeni Heloise, aşkı yücelttiği kadar evlilik kurumunda yücelten, içtenliği, özveriyi, sevginin acılarına katlanmayı birinci planda önemseyen özellikleriyle gününde büyük ilgi uyandırmakla birlikte kısa sürede unutuldu, bir yüzyıl sonrasının insanlarına ağdalı ve tumturaklı yanlarıyla itici geldi. Ancak Julie ile Saint-Preux'un aşkları belleklerde hep canlı kaldı, önemsendi ve yüceltildi. Ayrıca bu yapıt yansıttığı doğa görünümleriyle, duyurduğu doğa ve insan sevgisiyle gününde büyük ilgi toplarken bile olağanüstülüklerle dolu oluşuyla inandırıcı olamamıştı. Gerçeklere uymaz yanıyla Yeni Heloise'ı bir iyi dilekler romanı, hatta bir kaçış romanı olarak belirleyebiliriz. Bu roman birçok duygucu yapıtta olduğu gibi gerçekliklerin üstüne tülden örtüler örterken ayaklarımızı yerden keser, bizi düşlere daldırır. Aynı kaçış duygusu hemen tüm duygucu yapıtlarda bizi düşlere çağırırken, bize olağanüstünün renkli dünyasını açarken gerçeklikten uzaklaşmışlığın tedirginliğini de duyurur. Paul ve Virginie. Aynı tedirginlik Paul ve Virginie'de de yakamıza yapışır. Bugün de zaman zaman kitapçı vitrinlerinde ağlamaklı bir gülümseyişle yüzümüze bakan, bizi yanına çağıran Paul ve Virginie gerçek bir serüvencinin ya da gerçek bir duygucunun romanıdır. Bernardin de Saint-Pierre neredeyse doğuştan serüvenciydi. İlk gençliğinde Daniel Defoe'nun kısaca Robinson Crusoe diye bilinen The Life and Strange Surprising Adventures of Robinson Crusoe of York Mariner'ını, Yorklu denizci Robinson Crusoe'nun yaşamı ve garip şaşırtıcı serüvenleri elinden düşürmedi. Robinson Crusoe'nun bir ıssız adada 28 yıl süren yalnızlığı o dönemde pek çok kişi gibi Bernardin de Saint-Pierre'i de derinden etkiledi. Ona gençlik heyecanları içinde dünyadaki ilk günlerin saflığını yaşayan bir adayı düşündürdü ve arattı. Büyülü adasını okyanusta bulamayacağını anlayan tutkulu genç, umudunu Aral Gölü kıyılarına bağladı. Örnek cumhuriyetini orada kuracaktı. Bunun için 5 parasız Rusya yolculuğuna çıktı. Moskova'da düşlerine yanıt bulamayınca Paris'in yolunu tuttu. İlgililer ondan ve düşlerinden kurtulmak için onu Madagaskar'da yapılacak bir keşif seferine kattılar. 1768'de kralın mühendis kaptanı unvanıyla yola çıktı, ancak işin ucunda zenci ticaretinin bulunduğunu anlayınca şimdiki adı Maurice Adası olan Île de France'da, Madagaskar'ın doğusu, gemiden indi, 1771'de Fransa'ya döndü. Bundan sonra yazmaya karar verdi. Ancak ikide bir sanrılarla allak bullak olan hastalıklı ruhu ona özünde iyi olan insanlığı iyiliğe kavuşturma yolunda engeller çıkarıyordu. Russo ile tanıştı. Onunla doğa sevgisi, uygarlığın kötülüğü, insanın iyiliği konularında görüşmeler yaptı. 1784'te yayınladığı Etude de la Nature'de doğa incelemeleri doğayı yüceltti. Bu arada Tanrı'nın varlığını göstermeye çalıştı. Paul ve Virginie, işte bu doğa incelemelerinin 4. bölümüdür. Doğa incelemelerindeki yasaların iki mutsuz ailenin mutluluğuna uygulanmasıdır. Ayrıca birçok önemli doğruyu, bu arada mutluluğun doğaya ve erdeme uygun yaşamaya dayandığı doğrusunu gün ışığına çıkarmak amacındadır. Paul ve Virginie birbirine geçmiş yoğun olay dizileriyle örülü bir roman değildir. Doğayla, doğanın bağrındaki insanla ilgili bir anlatıdır. Tumturaklı sözlerden, enine boyuna tanıtlamalardan uzaktır. Gözlemlerden çok ince sezgilerin, hatta düşlerin ürünüdür. Duyguların en saflarıyla, en temizleriyle örülmüştür. İnsana tümüyle kalıplanmış uygar kent yaşamının dışında doğanın bağrında yaşanılabilecek yüce sevinçleri duyurur. Yerel bir takım bitki ve hayvan adlarıyla dolu olmakla birlikte duyguculuğun gelecekteki zengin sözlüğünden yoksundur. Bununla birlikte tam tamına bir renk cümbüşü içindedir. Onda renklerin dili çok zengindir. Önceki yazarlardan çoğunun yaptığı gibi kırmızı deyip çıkmaz. Bu kırmızının tam özelliğini kiraz, gelincik, lal, erguvan, nar çiçeği, mercan diye belirler. Lanson Tufro. Bize duyguculuğun kapısını açan Paul ve Virginie'nin konusu, duyguculuğun özelliklerini ortaya koymak açısından oldukça ilginçtir. Bir soylu kadını, Madame de Latour, kölesi olan zenci kadınla birlikte 1726'da Île de France'da Port-Louis kayalıklarına yerleşir. Dünyalığı doğrultmak üzere oralara gitmiş olan kocasını yitirince ülkesine dönmek istememiş, doğanın bağrında elden ayaktan uzakta yaşamayı yeğlemiştir. Madame de Latour orada Margaret adlı Bretonlu bir kadınla karşılaşır. Madame de Latour, Margaret'i can yoldaşı olarak bağrına basar. Margaret bir gönül serüveninden kurtulmuş, kendini bu kayalıklarda yalnızlığa bırakmıştır. Madame de Latour az sonra bir kız doğurur. İki kadın bu arada kölelerini birbirleriyle evlendirirler. Madame de Latour'un kızı Virginie ile Margaret'in oğlu Paul bir arada kardeş gibi büyürler. Anneleri onları birbirleriyle evlendirmek için tasarılar geliştirirken Madame de Latour'un halası Virginie'yi Avrupa'ya çağırır. Onu yetiştirecek, mirasını ona bırakacaktır. Virginie istemeyerek ve sevgili Paul'e döneceği konusunda yeminler ederek adadan ayrılır. Ondan hiçbir haber alamayan Paul tam bir umutsuzluk içindeyken dönüş haberi gelir. Virginie'yi getiren gemi adanın açıklarında fırtınaya tutularak parçalanır. Gemidekiler yüzerek karaya çıkarlar. Virginie giysilerini çıkarıp denize atlamaya utanır ve boğulur. Cesedi aynı gün karaya vurur. Sıkılmış avucunda Paul'ün resmi vardır. Sevgilisini yitirmenin acısına dayanamayan Paul ölür. Ardından anneler ve hizmetçiler ölürler. Tehlikeli ilişkiler. Tehlikeli ilişkilere gelince o bu üç roman arasında en az duygusal olanıdır. Askerlik yaşamında edebiyata da yer ayırabilmiş başarılı bir subayın Choderlos de Laclos'un ürünüdür. Tehlikeli ilişkilerin kazandığı başarı yazarını edebiyat çalışmalarıyla sınırlanmaya yöneltmemiş, bu belki de edebiyat açısından bir yitim olmuştur. Tehlikeli ilişkiler karşılıklı mektuplar biçiminde yazılmış bir romandır. Romanın başlıca kişileri aşk tutkunu Marteuil Markizi ile kadın düşkünü Valmont kontudur. Bu roman kibar çevrelerin ahlak dışı ilişkilerini, hatta sapık aşklarını büyük bir ustalıkla sergiler.